kattı. Sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade, program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masası da sizleri sesimizi teknisyen Cihan Aydoğan iletiyor. Bizlere sorun ve sorunlarınızı iletmeniz için sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook hesabı TRT Destek Hattı, Twitter hesabı TRT Destek Hattı, e-mail destekhattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463 34 19, 0312 463 34 21 numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle canlı yayında neleri konuşacağız sizlerle? Hep hayatı konuşuyoruz sizlerle, hayatın içindeki parçaları konuşuyoruz ama bütüne gittiğimiz zaman aslında bizim için çok önemli konular olarak karşımıza çıkıyor. Sizinle evlilik konusunu konuşurken evliliğin bizim için yeri, önemi, seçimin nasıl olmasını paylaşırken evlilikteki güven duygusunun da ayrı bir şekilde önem arz ettiğini düşündüğümüz için bugün sizlerle evlilik, evlilikte güven, eş arası güveni zedeleyecek durumlar nelerdir? Eş arası güvensizlik nasıl giderilir? Acaba kıskançlık güven duygusunu zedeler mi? Aldatma nedir? Aldatma bir boşanma nedeni midir? Aldatmadan sonra güven tekrar sağlanabilir mi? Yani yine evliliğin içinde olmazsa olmazlar ve hayatımızın önemli noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evlilik bir seçimdi. İki tane ayrı insanın, aslında iki tane ayrı dünyanın bir tek dünya etrafında birleşmesi anlamındaydı evlilik. Tabii evliliği seçerken konuşmuştuk sizlerle. Birçok özelliklere dikkat ediyorduk. Birçok seçimleri var. Öyle evlilik sadece iki kişinin birbirini sevmesinden kaynaklanan, evet biz birbirimizi seviyoruz ve karar verdik diye iki kişinin bir arada yaşamasını sağlayan basit bir kurum değildi. Evliliğin çok fazla ayakları var ve o kurumun ayakta kalabilmesi için de o dayanakların sağlam olması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi de güven duygusudur. Aslında güven duygusunu her yerde görebiliyoruz. Bir işi yaparken güvendiğinizin birisinin olması sizin o işi daha da başarıyla yapmanızı sağlar. Ya da sözüne güven olması, sizin sözünüze güvenilmesi. Bunlar insanı değerli kılan şeylerdir, duygulardır aslında ama güven duygusu toplumun temelidir. Çocuklar annelerine, babalarına, anne babalar çocuklarına, arkadaşlar birbirlerine, çalışan bir kurumda elemanlar birbirlerine, yönetici çalışanına, çalışan yöneticisine, yaşayan herkes insan olarak, herkes birbirine karşı bir güven duygusu içinde hayatını devam ettirmek ister. O zaman güven aslında vazgeçilmez ve olması gereken bir durum. Peki evlilikte güven nedir? Şimdi evliliğe karar verdiğinizde iki tane kişi evet biz evleneceğiz dediğinizde birbirinize güveniyor musunuz? Evet güveniyoruz diye başlıyorsunuz. Nedir güvenme? Evet beni seviyor, ben de onu seviyorum. O yüzden güveniyoruz diye başlıyoruz ama sevgi evliliği başlatmak için belki bir adım olabilir ama yürütme konusunda veya karar verme konusunda yeterli olmadığını konuşmuştuk. O yüzden de güven duygusunu sadece sevginin içine hapsetmek aslında doğru bir hareket değil. Ama bizim toplumumuzda anlaşılan nokta şudur. Eskiden beni seviyordun, şimdi artık sana güvenmiyorum. Çünkü artık sevgiyi hissetmiyorum. Ya da eğer beni sevseydin, bana değer verseydin, şunları şunları yapardın gibi aslında sevgi kavramında güven duygusunun içinde var olması gereken bir nokta olarak değerlendirmemiz gerekirken sanki biz güven duygusunu daha farklı bir anlamda değerlendirmeye başlıyoruz. Nedir güven duygusu? İki tane insanın birbirine inanması. Birbirinin hakkında evet o doğru yapar, beni düşünür, bana değer verir ve beni önemser diye düşüncelerini rahat ifade edebilmesi. Aslında ayrı yerlerde olmanıza rağmen, birbirinizi görmemenize rağmen hata yapılmayacağını, birbirinizin hakkında yanlış davranışlar içinde bulunmayacağını bilmek durumudur. O yüzden de bizim burada güven duygusunu daha çok güvensizliğin karşısında gördüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Yani bir insan birbirine güven duygusunu yaşadığı zaman anlayamıyor ama ne zaman ki bir güvensizlik duygusu ortaya çıkıyor? O zaman aslında ben sana güvenmiyorum demeye başlıyor. Tabii güven duygusunun içinde sevgi, değer mutlaka var. Karşılıklı birbirine değer verme durumu var ama asıl nokta kıskanma duygusu giriyor. Çünkü evlilikte sevgi, saygı, değer verme, hoşgörü, paylaşma, kıskançlık bunların bütün duyguların aslında bir karışık bir halde yaşandığı ama bu duyguların negatife döndüğü zaman da sorun haline gelen bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden de kıskançlık evlilikte olmalı mı? Kıskançlık dediğimiz duygunun pozitif ve negatif noktalarını anlamadan buna cevap vermemiz mümkün değil. Ben eşimi çok kıskanıyorum. Onun başkalarıyla vakit geçirmesini istemiyorum. Ya da ben eşimi çok seviyorum. Ona güvenmiyorum, güveniyorum ama dışarıya güvenmiyorum. Aslında ben eşime çok değer verdiğim için onu kıskanıyorum gibi. Kıskanma duygusunu sanki sevgi ve güvenin temeliymiş gibi de anlatmak yanlış. O halde aslında güven duygusu insanların birbirine inanması, birbirlerinin haklarına saygı göstermesi, verdiği sözleri tutması anlamında bakılırsa kıskançlık duygusu da sevginin bir üst seviyesinde karşıdaki insanın varlığından mutluluk duyma, yokluğunda da özlem duyma ve onun hayatındaki negatiflerden rahatsızlık duyma, onun hayatındaki güzelliklerden de mutluluk duyma diye algılanması gerekiyor aslında. O yüzden de kıskançlığı negatif olarak sevdiğimiz kişinin, eşimizin hayatına müdahale etme, onun hayatını daraltma olarak algılamamamız gerekiyor. Evet, bunları sizlerle konuşacağız. Bir sorumuz var. Sosyal medya üzerinden bize iletilmiş. Hulusi Bey, evlenmeyi düşünüyorum ama evlenmek için görüştüğüm kişilere güvenmekte zorlanıyorum. Anlaşabilir miyiz, mutlu olabilir miyiz? Ailemle geçinebilir mi? Çocuk yetiştirmede yeterli olur mu? Özverili olur mu? Bu sorulara net yanıt bulamadığım için evlenmekten kaçar duruma geldim. Ne yapmalıyım diye sormuş. Aslında bugün programa gelmeden önce de yüz yüze görüştüğüm bir arkadaşımız için de aynı şey geçerliydi. Tam evlenme değil de evlenmenin öncesi görüşme arifesindeyken hayatında yer alacak kişiyle ilgili beklentilerinin olduğunu ve bu beklentileri de karşıdaki kişiye ilettiğini, bu ilettiği şeylerin aslında kendisinin değil de evliliğin temel sınırları olduğunu söylemişti. Ama karşıdaki kişi bunu acaba nasıl değerlendirebilir? Hayatını daraltan kurallar olarak mı değerlendirebilir? Yoksa evet gerçekten evliliğin daha huzurlu devam etmesi için gerekli kurallar olarak mı değerlendirebilir? İşte oradaki algıdaki problem ya bu birlikteliğin devamına karar verecek. Eğer bir problemli bir algı yoksa ya da eğer problemli bir algı varsa bu birlikteliğin devamını engelleyecek. Bize soruyu soran arkadaşımız güvenmekte zorlanıyorum dediğinde aslında güvenmekte zorlanmıyor. Sadece beklentilerinin karşıdaki kişide olup olmayacağını merak ediyor. Yani evet anlaşabilir miyiz? Ne demek? Karşıdaki kişiyle anlaşabilmek için ilk önce kendinizi iyi tanımanız lazım. Mutlu olabilir miyiz diye sorunun karşılığında ben nasıl mutlu oluyorum? Karşıdakini nasıl mutlu edebilirim sorusunu sormamız gerekiyor. Ailemle geçinebilir mi diye sorduğumuzda sizin ailenizde olan geçim noktasında bir beklenti içine girerseniz o zaman sizin boyutunuzdan baktığımızda karşıdaki insanın sizinle geçinip geçinmeyeceğini tabii sorgulamak normal ama burada biz geçinebilecek bir kişi miyiz? Çocuk yetiştirmede yeterli olur mu? Özverili olur mu gibi soruları ilk önce biz kendimiz için düşünelim. Yani ben evlenecek bir delikanlı olarak bunları yapabilir miyim? Karşıdaki kişi benden bunları beklediğinde ne verebilirim diye düşünmemiz lazım. O zaman evlilikte aslında kişiliğiniz yerine oturmuşsa yani siz konumunuz gereği, yaşınız gereği sorumluluklarınızı yerine getiren özverili mutluluk kavramını hem alan hem de veren bir birey olarak yani insanlara verici konumda ve karşıdan da almayı da düşünen fedakarlık konusunu kendi kişiliğinizi zedelemeden yapabilen hoşgörü kavramında sıkıntılarla karşılaştığınızda duygularınızı kontrol edebilen bir bireyseniz o zaman sizin kendi doğrularınızı karşıdaki kişiye uygularken zorlanmayacağınızı söyleyebiliriz. O zaman nedir? Çizgiyi çizelim. Ne demek güvenmek? Bir alışveriş için bile gittiğiniz nereye gidiyorsanız, bir markete gidiyorsanız, ya da herhangi bir mağazaya gidiyorsanız, orayla ilgili reklamlar, oradaki ürünlerin markaları veya da o ürünlerin satış şekli, daha önce o mağazalarla veya alışveriş yaptığınız yerle ilgili yaşadığınız deneyimler sizin oradaki alışverişinizi daha rahat olmasına neden olur ya da kaçarsınız oradan. Şimdi evlilik öyle bir şey ki, eskiden aileler birbirlerini tanıdıkları için, anne babalar devreye girdikleri için, yakın komşu akraba evlilikleri, aynı mahalleden olması, aynı memleketten olması aslında bir noktada da güven duymaya neden oluyordu. Şimdi memleket farklılıkları, yani işte Ankara, İstanbul ya da işte Yozgat, Çorum, Kars gibi farklı memleketteki insanların bir araya geldiğinde kültürel farklılıkları, onun beraberinde kültürel farklarla beraber ailenin eğitimsel yapısı, ekonomik yapısı, inanç yapısı, bütün bunlar tabii ki yansıdığı zaman o evde yetişen çocuk da bu kültürle büyüyecektir. İşte bu kültürle büyüyen çocuk evliliğini yürütürken de karşısındaki insana ne gördüyse annesinden, ne gördüyse babasından veya yaşadığı çevreden onu verecek ve karşıdaki kişiden beklentisi de kendi ailesindeki modeli isteyecektir. O yüzden de ilk önce şuna karar vermek lazım. Ben ailemdeki evlilik modelini onaylıyor muyum? Bir. İkincisi, kendi evlilik modelim içinde hangi sınırlar olmalı? Benim değer yargılarım nelerdir? Bu değer yargılarının içinde karşıdaki kişiden beklentilerin nedir diye ikili düşünmemiz lazım. Tabii ki evlilik öyle kolay bir nokta değil. Zor bir durum. Zorluğu onu yürütmekten değil, karar verme aşamasında mantığımızı ön plana çıkaramamaktan kaynaklanıyor. Maalesef duygularla başlayan evlilikler ve özellikle evlilik yaşının olmadan önce flört dönemi diye ya da işte görüşme çıkma adı altında aslında doğru olmayan ifadelerle bizim belki de ahlaki ve dini değerlerimize uzak bir boyutta başlayan arkadaşlıkların evliliğe dönüşme dönemlerindeki yıpranmaları ya da evliliğe dönüşmediği için daha sonraki dönemlerde ciddi düşünmelerdeki korku ve kaygılar evlilik dönemindeki zorlukları da beraberinde getiriyor. O zaman biz evlenme ile ilgili karşıdaki insana güven duymak istiyorsak ve doğru insanı istiyorsak, o zaman ilk önce bizim evlilik için adım attığımızı, kız veya erkek fark etmez, bir insanı tercih edeceğiz. Tercih ettiğimiz kişiye de evlilik yaşımız geldiğinde ona teklif edeceğimiz dönemde doğru karar verebilmek için kendi yeterliliklerimizin olmasını bekleyeceğiz. Eğer üniversite döneminde, öğrencilik döneminde başlayan 4-5 yıl süren birbirinizi yıprattığınız ve bazı değerlerin yıprandığı dönemlerde evliliğe doğru giden bir süreç olsa dahi, o dönemdeki gençlik döneminin biraz daha olgunluğa gitme döneminde birbirinizi yıpratma, ailelerin müdahil olmaları veya beklentilerin yüksek olması veya söz verdiğiniz için birbirinizden dönememe ama bazı şeylere mecbur olma gibi durumlar evlendikten sonra da o evliliği yürütmekte zorluk oluşturabiliyor. Rukiye Hanım bize bir soru iletmiş. Evlilikle ilgili eşinin ailesiyle beraber yaşadığını söylemiş. 6 yıllık evli olduğunu, 29 yaşında. Eşiyle evlenirken çok sözler vermiş ancak tutmamış. Hamileliğim döneminde de beni aldattı demiş. Evi terk ettim ama kayınpederim çok söz verdi, geri döndüm. Çok pişman oldum. Tekrar aldatma oldu. Ne yapmalıyım diye sormuş. Tabii bizim aslında bugün biraz da işlemek istediğimiz nokta aldatma konusuyla alakalıydı. Şimdi 29 yaşında, 6 yıllık evli. Aslında yaş olarak 23 yaşında evlenmiş hanımefendi. Doğru bir yaş gibi gözüküyor. Eşinin ailesiyle beraber yaşaması negatif bir durum olarak değil, belki de ailenin bütünlüğü anlamında daha da rahat ve belki birçok sorumlulukları kendileri yüklenmeden eşinin ailesini desteklediği bir ortam, belki bir evde maddi anlamda, iş anlamında biraz daha destekle bir evliliğin kurulduğu bir dönem. Ama evlenirken çok sözler verdi, tutmadı gibi söylemiş ve kimsenin de ona hak vermediğini ifade etmiş. Zaten bizim problemimiz şu: söz verme dediğimiz, maalesef delikanlılar için bu hatalı. Evlilik öncesi görüşmelerde Özellikle ailelerin devre dışı kaldığı, sadece evliliği evliliğe 4 kala 5 kala, yani bir kısa bir süre kala evlenmek için bir kızla sadece görüşmek ve karar verme aşamasının 4-5 görüşme sonrası olmasına dayalı olan durumları değil de, onun dışında gençlerin kendi kararlarıyla flört dönemleri dediğimiz uzun dönemler içinde görüşmelerinde maalesef sözler veriyorlar. Ne sözler veriyorlar? İşte sana şunu yaparım, ayrı bir ev tutarım, annem ve babam sana çok karışmaz, tatile gideriz, gezeriz, sana şunu alabilirim, ev işte yardım ederim gibi. Delikanlılar evliliğin bu kadar sorumluluk gerektirdiğini değil, çünkü anne ve babasının hayatına baktığı zaman olaya çok dahil olmuyor. Anne olarak kadın bütün sorunları çözdüğü için evlendiği zaman da eşinin bütün olayları çözeceğini ve bütün her şeyin üstesinden geleceğini düşünüyor. O yüzden de evlendiği dönemde eşiyle olan bir beraberliğinde paylaşımların aza indiğini ve biraz daha böyle tartışmaların arttığı, hanımefendinin beklentisi yüksek olduğu için sürekli işte şunu yapmadın, bunu yapmadın, ki özellikle aileyle beraber oturduğuna göre ayrı bir eve çıkmayı düşünmüştür. Bunu yapmadın, delikanlı işte maddi olarak yeterli değildir, annemi babamı üzmek istemiyorum ya da işte ayrı bir evimiz yok, zorlanıyorum gibi birçok nedenleri vardır. Bütün bunlara dayalı olarak evdeki problemler çözülmediği zaman maalesef erkekler bu sorunları çözmek yerine hayatlarına başka bir kadını koymaya yeğiliyorlar. Tabii o zaman da hanımefendi böyle bir şeyi kabul etmek için, özellikle hamilelik döneminde de böyle bir sorunla karşılaştığında evi terk ediyor. Tabii yine anne baba büyükler eve getiriyorlar çünkü evliliğin devamı için. Ama yine verilen sözler devam etmediği için buradaki sorunları kolay kolay çözemiyorlar ve belki de o ailelerin bir araya gelmesiyle sanki tutunur gibi, bir araya gelir gibi gözüken evlilikler maalesef daha sonra daha ağır travmayla sonuçlanabiliyor. Çocuklar, birkaç çocuk olabiliyor ve boşanma sonunda çocuklar zarar görebiliyor. Burada ne var yine güven duygusu? Tekrar söylüyoruz, güven duygusu bir yolculuk gibidir. İlk önce kişinin kendisine güvenmesiyle alakalı bir noktadır. Nedir o? Kişi yetişirken, yani çocukluk, gençlik ve ergenlik, yetişkinlik dönemine geldiğinde hayatının her dönemindeki sorumluluklarını yerine getiren, kendine inanan ve yeterliliği ispatlanmış bir konumda evliliğe başladığında, aslında bir durumda karşıdaki insana da ne vereceğini, ondan ne alacağını, bir sorun olduğunda o sorunun karşısında nasıl bir çözüm üreteceğini bilen bir birey haline geliyor. O zaman da evlilikte evlilik öncesi verdiği sözlerle evlilik anındaki sözler arasında da çok böyle bir boşluk ortaya çıkmıyor. Ama tabii aldatma durumuna gelirken bir nokta vardır. Şimdi aldatmaya erkeklerin bakışı ile kadınların bakışları farklı. Benim de bu noktada biraz bakışım farklı. Neden? Şimdi aldatma şudur. Siz evleniyorsunuz, özellikle erkeklerle olan aldatmada. Evleniyorsunuz, hanımefendi diyorsun seni seviyorum, sen benim için değerlisin, hayatımı seninle yaşamak istiyorum ve o kişiyi evinize dahil ediyorsunuz, ailenize dahil ediyorsunuz, ondan çocuk sahibi oluyorsunuz. Hayatın iyi ve kötü gününü beraber paylaşmak için karar veriyorsunuz. Ama bir süre sonra diyorsunuz ki evet tamam sen burada dur ama ben senin yerine başka birini getireceğim. Yani burada direkt tabii eve getirmiyor ama gizli ilişkiler olabiliyor o noktada. Yani aslında bir noktada eşinizin yerine başka bir kadını tercih ediyorsunuz. Ve başka bir kadını tercih etmenin altında da kendi duygusal durumunuzu, evlilikteki sorunları ya da eşinizin sizi anlamadığını söyleyerek başka bir kadını tercih ediyorsunuz. Aslında aldatma bir erkeğin yaptığı bir iş gibi gözükürken başka bir kadını da diğer bir kadına ihaneti olarak da değerlendiriyoruz bu noktayı. O zaman aldatmada dürüstlük yok. Güveni zaten konuşamıyoruz. Ne var burada? Yalan var. Sözlerde yalan var, sevgide yalan var, ilişkide yalan var. Nedir? Evdeki eğer eşinizin haberi yoksa bu aldatmadan, ta ki işte bundan haberdar olup toplum içinde kullanılan yakaladım ifadesine gelene kadar beyefendi iki ilişkiyi de devam ettirmekte bir kötülük görmüyor ve devam ettirmeye çalışıyor. Bunu devam ettirirken de dışarıda hayatına yeni koyduğu kişiyi evdeki sorunlarından bahsederek sıkıntılı olduğunu, o yüzden dışarıya meylettiğini söylüyor ve dışarıdaki kadın da böyle bir erkeğin Aslında evdeki bir kadına yalan söylerken veya evdeki bir kadını ya da çocuğunu bırakıp sonlandırmadan, evliliğini bitirmeden başka bir kadını hayatına sokup onu sevdiğini söylemesi kendine verilmiş bir değer olarak kabul ediyor. Halbuki bu da bir değersizliktir. Çünkü bir erkek evdeki kadına, eşine doğruyu söylemeden ve evliliğindeki sorunları çözemezse ben bu evliliği bitiriyorum diyebilir. Ve boşanmadan başka bir kadını hayatına soktuğunda aslında iki kadına da yalan söyleyen, iki kadını da beraberinde aldatan bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden de aldatmalarda boşanmak gerekir mi diye düşünüyorum. Şöyle söyleyebiliriz bu noktada. Aldatma ahlaki bir zafiyet olarak değerlendiriyorum. Nedeni şu: evlendiniz, evet tamam, hedefleriniz vardı, seçtiniz, o anki seçtiğiniz durum istediğiniz boyutta gitmedi. Çocuk sahibi de oldunuz ama anlaşamadınız. Nedeni aileniz olabilir, kendiniz olabilir, ekonomik durum olabilir, kişilik çatışmaları olabilir. Gitmedi. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Oturdunuz, yardım aldınız, destek aldınız, çözmeye çalıştınız ama olmadı. Oturur dersiniz ki evet, biz bir araya gelemiyoruz. Bu evliliği yürütemeyeceğiz. Birbirimize zarar vermeye başladık. O yüzden bunu bitirelim dersiniz. Bitirdikten sonra hayatınıza yeni bir eşi soktuğunuzda bu aldatma değildir zaten. Ama hayatınızda bir kadın varken başka bir kadını devreye sokmak ahlaki bir zafiyettir. Neden ahlaki bir zafiyettir? Çünkü kendi içinizde ters düşen bir hayat yaşıyorsunuz. Eve geldiğinizde eşinize dürüst değilsiniz, dışarıdaki insana dürüst değilsiniz. Ve işin ilginci, erkekler böyle bir durumlarda bunu biraz daha böyle ego olarak, artı bir şey olarak değerlendirebiliyorlar. Ama tabii ki sıkıntılı döneme kaldığında, evdeki eşinin dışarıdaki kadından haberi olduğunda, bu sefer evdeki hanımefendi ilk önce sorgulama, takip etme ve suçlama noktalarıyla başlıyor. Bu sefer erkek bu dönemde hata yaptığını söyleyip affetmesini istiyor. Tabii affetme döneminde beklediğimiz performans olarak işte ikinci kadından vazgeçme durumu olmayabiliyor zaman zaman. Bu sefer evdeki kadın ondan vazgeçmediği için acaba bende bir eksik var mı diye kendi kadınsal değerlerini sorgulamaya başlıyor. Acaba beğenilmeyen bir kadın mıyım diye kendini sorguluyor. Halbuki burada beğenip beğenilmeme durumuyla ilgili bir tercih olmadığını kadınların bilmesi lazım. Bu sefer acaba diğer kadın benden daha çirkin, işte daha kötü, neden onu tercih etti gibi kadın kendini diğer kadınla kıyaslamaya başlayıp bir psikolojik travma yaşıyor. Sürekli işte sosyal medya hesaplarını, telefonlarını sürekli takip etmeye başlıyor. Tabii büyük bir problem ve bu çocukları eve yansımaya başlıyor. Sonra kadın da kıskançlık paranoyasına kadar giden hastalıklı bir ilişki. Beyefendi eğer bu yanlışından vazgeçse bile evdeki hanım sürekli ona sıkıntı oluşturan, sürekli sorgulayan, artık mutluluğun kaybolduğu bir durum ortaya çıkabiliyor. Böyle durumda zaten evlilik bitmiş olduğu için boşanılır mı boşanılmaz mı o duruma baktığınızda çok da evliliğin yürüyeceğini söylememiz mümkün değil. Evlilikteki aldatmalarda özellikle erkekler için olan noktalarda şöyle bir karşılaşmalarımda şöyle söylüyor: hocam bir hata yaptım, tamam affetsin gitsin. Evinizdeki kadın sizin anneniz değil ki, çocuksunuz, siz de hata yaptınız ya da bir trafik suçu değil ki hata oldu, bedelini ödediniz ya da bir iş yeri değil ki, tamam yani burada bir kırmızı işte sarı zarf aldınız, bir ceza geldi, sonra tekrar işinize devam edin. Başka bir insana karşı verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Kendi değerlerinizi sıfırlıyorsunuz. Evdeki kadına veya çocuklara karşı bir saygısızlık, bir değersizlik yüklüyorsunuz. O zaman ne oluyor burada? Aslında karşıdaki insanın hayatını kendi hayatınızdan dolayı yok sayıyorsunuz. O zaman da biz burada çok da büyük bir performans bekleyemiyoruz. Tabii bu aldatmayla ilgili ve kıskançlıkla ilgili, güven duygusunun zedelenmesiyle ilgili noktalara baktığımızda, sadece erkekler için değil tabii kadınlar için de geçerli olan noktalar, sosyal medyada gizli gizli görüşmeler veya işte birbirini beğeniye yönelik noktalar, mesajlaşmalar gibi noktalar, bunlar biraz da tabii çağın getirdiği hastalıklı durumlar. Çünkü kadınlar eşlerinden duygusal anlamda ilgi ve alaka göremediklerinde, dışarıdan desteklenen bir durumda hemen o tuzağa düşebiliyorlar. Özellikle evlilikle ilgili noktalarda sosyal medya üzerinden evlilik sitelerinin olduğunu biliyoruz. Genç olan ya da evliliğini bitirmiş, boşanmış olan ailelerin, gençlerin ya da işte beyefendi, hanımefendilerin bu hesaplardan ya da bu bölümler, yani girip orada bir siteden eş seçmeye başladığında daha çok kandırıldığını, bekar gibi tanıtıp, boşanmış gibi tanıtıp hanımefendileri daha kötü amaçla kullandıklarını ya da duygusal anlamda sömürü yaptıklarını da biliyoruz. O halde güven dediğimiz şey karşıdan alacağımız şey değildir. Bizim doğru ölçmemizle alakalı bir noktadır. Yani sizin doğru kişiyi seçmeniz ve onunla ilgili doğru kararları verebilmemiz lazım. Körü körüne güven dediğimiz nokta, ben onu seviyorum, o hiçbir hata yapmaz gibi inanmak değil. Ama bu noktada bir tedirginlik duyup da bir endişe içine girmek de değil. Mutlaka keskin çizgilerin olması gerekir. Nedir? İşte kurallarımız vardır. Kimlerle beraber görüşülecek? Eşler kimlerle beraber zaman geçirecekler? Eve hangi misafirler alınacak? Veya hangi ailelerle görüşmeler yapılacak? Zaman geçirirken beraber zaman geçirecek kişiler kimler olacak? Veya işte telefonda ya da diğer görüşmelerde bütün şifreler eşlerin haberi olacak mı? Birbirleriyle ilgili noktada bu konuda bir kısıtlama getirilecek mi? Yani aslında değerler konusunda kararlar alında ne izlenecek, nereyle görüşülecek, vakit nerede geçirilecek gibi noktalar olduğunda güvensizlik ortaya çıkmaz. Kendiliğinden bu durumda güven ortaya çıkar. Şimdi burada tabii bunun bir diğer bir boyutu da, bana sosyal medya üzerinden gelen bir hanımefendi bizim bir sorusu var. İşte kayınvalideme her noktayı aslında konuşuyorum, danışmak istiyorum. Kayınvalidemle bazı konularda fikir beyan ediyorum. Ama kayınvalidem benim ve eşimin fikirlerini değil de aynı konuda başkalarının söylediği şeylere daha güvenip bizim söylediklerimize güvenmiyor ve biz çok kırılıyoruz. O yüzden de kayınvalidemin bir noktasına karışmak istemiyorum gibi bir soru gelmişti bana. Burada da ne var? Kayınvalidenin gelinle olan ilişkisinde bir güven duygusundan bahsediyoruz. Şimdi tabii evlendiğiniz zaman eşinizin ailesi iki taraf için de geçerli, kadın ve erkek için de. Eşinizin ailesini siz tanımıyorsunuz. Eşiniz de bir ancak onda bir tanıyorsunuz, evleneceğiniz kişiyi. Evleneceğiniz kişiyi tanıdığınız boyutla orada o ailede yetiştiği boyuta baktığınızda arada uçurumlar olabilir veya çok da eşit olabilir. Yani ailenin kültürüyle çocuk aynı yetişmiş de olabilir, ailenin tersi şekilde de yetişmiş olabilir. O yüzden de bizim aileden o bütünlüğü istememiz çok da mümkün değil. Kayınvalideniz ya da kayınpederiniz sizin söylediğiniz şeyleri dinlemeyip başkalarını dinlediğinde size aslında bir noktada saygısızlık yapmıyor. Ne var orada? Belki büyük olarak kendi önemsediği kişilerden, güvendiği kişilerden bir fikir aldığında kendini daha iyi hissediyor olabilir. Bu size yapılmış bir saygısızlık değildir. O yüzden de bu tür konularda bütünleşme sağlamak için illa benim söylediğimi dinleyecek ya da benim doğruma göre hareket edecek ya da ya benim söylediğimi önemsemedi, aynı doğruyu ben söylesem bile dikkate almadı, o yüzden ben iletişimi kesiyorum diye değil. Tam tersi, o noktalarda değil de başka konularda beraberliği devam ettirmek gerekiyor. Evet, Mert Bey bize bir soru iletmiş. Eş seçimi konusunda bu konuda hizmet veren internet sitelerinden faydalanıyorum. Görüşmelerim oldu ama sonuçlanmadı. Ancak buradan eş seçme konusunda güven noktasında problem olduğunu da düşünüyorum. Bu gibi platformlardan eş seçmekte sakınca görüyor musunuz? Tabii ki bir uzman olarak net bir problem görüyorum. Ama tabii ki maalesef artık hiç kimse kendi evladına bile güven duymuyor bu noktada. Evlilik konusunda eskiden aracı dediğimiz işte mahallenizdeki teyzeler, amcalar dediğimiz büyüklerin ya bunun çocuğu alınır, bu aileden kız alınır, buna kız verilir ifadeleri artık yok. Çünkü insanlar birbirini tanımıyor. Akrabalar arasında işte mal mülkten, kayınvalideden, kayınpederden, akrabalıktan dolayı artık bölünmeler var. Şehirlerdeki ayrılıklar, ciddi artık mesafeler, ciddi mesafeleri de getirdi beraberinde. O yüzden onlardan da bir vesile yok. Şimdi tabii gençler okul döneminde kendi kafalarına göre insanlarla arkadaşlık kurup bunu ya evlilikle devamını getirebiliyor ya da işte 4-5 kişiyle görüştükten sonra hayatlarına eyvallah deyip yalnız sonra da yanlış evlilikler yapabiliyorlar. O yüzden mecburen bir noktada bu tür sitelere kalıyor. O yüzden de bu tür sitelerde evlilik problemli oluyor mu? Evet, oluyor. Peki ne yapmak lazım eş seçiminde? Yine geleneksel yapıya dönmek lazım. Geleneksel yapı, yine büyüklere danışmak, iş yerinizdeki arkadaşlarınızdan, okuduğunuz okuldaki büyüklerden veya sosyal çevrenizdeki Belki abi abla gibi gördüğünüz büyüklerden bu noktada destek almak lazım. Çünkü o sitelerde genellikle, ki ben yüz yüze görüşmelerimde bunu çok çok fazla görüyorum. Bu bilgileri sizle paylaşırken hemen hemen her gün görüştüğüm 4-5 insanla ilgili birçok noktaların, yani canlı aslında bir toplumun yapısını da sizlere aktarabiliyorum bu noktada. Birçok sıkıntıların olduğunu, evliyken kendilerini bekar tanıtan insanların olduğunu, sadece cinsellik için karşıdaki insanla görüşmek istediğini, bir iki görüşmenin sonucunda, bir de bizim toplumumuzda biliyorsunuz nikah konusunda, işte resmi nikaha gitmeden dini nikah hayatı devam ettirme konusunda kişilerin duygularını tatmin anlamında kullanılan bir sistem var. Bu da ayrı bir yanlışlık. O yüzden de evlilik için mi karar veriyoruz? Flört dediğimiz evlilik öncesi bir yaşantı için mi? Tekrar söylüyorum, onaylamadığım bir isim, tanım aslında. Bunun için mi karar veriyoruz? O zaman niyet net olacak. O zaman güvenin asıl kaynağı niyetimizdir. Niyetimiz halisse güven de halistir. Hani niyet hayır, akıbet hayır olur. Aynı onun gibi. Güven duygusu sözle alakalı bir durum olması gerekirken, bir Müslüman ağzından çıkan söz senet olması gerekirken, söylediği sözün arkasını araştırmamamız gerekirken, artık bu konulardaki yıpranmaları gördüğümüzde güven duygusunu belli çizgiler içine oturtmamız gerekiyor. Yani mantıkla çözmemiz gerekiyor ki bu konuda evlilikte sıkıntı çekmeyelim. O halde evlilikte güven duygusu önemli mi? Çok önemli. Kıskançlık nedir? Kıskançlık, eşinize verdiğiniz değeri onun hayatına zarar verecek şekilde, onun sınırlarını daraltacak şekilde sevgiyi zora sokmamak. Ama bu nedir? İlkelerin olması lazım. Tabii ki evlendikten sonra birbirimize karşı olan sorumluluklarda beraber görüşme, arkadaşlık ilişkilerinin zamanını belirleme, gece kaçta eve gelinecek, diğer ailelerle nasıl görüşülecek, tatillerde kimlerle beraber vakit geçirilecek. Çünkü artık bir kadın bir erkek olarak birbirinize karşı sorumluluğunuzun içinde paylaşmalarınızın da olması gerekiyor. Bir kadın olarak erkek olarak kadından almanız gereken bütün duyguları oradan alıp oradan beslenmeniz gerekirken, oradaki ufacık bir boşlukta başka birine meyletmek veya dış dünyada farklı arkadaşlıklar elde etmek ya da evde otururken aynı odada oturmamıza rağmen sosyal medyayla herkesin kendi başına meşgul olup orada kendimize göre aile kültürümüze uygun olmayan sadece zaman geçirmek için arkadaşlıklar edinmek, bir noktada evlilikteki o güven duygusunu zedeleyip kıskançlıklara da neden olabilir. Neden erkeklerin ya da özellikle erkeklerin bayanlarda çok fazla olmuyor? Hep telefonlarında şifre vardır. Neden bilgisayarla ilgili programda hep şifre vardır? Neden şeffaf değildir? Bu olmadığı zaman kadınlarda da mutlaka gizlediği bir durum olduğu düşüncesi onlara korku ve kaygı getirebiliyor. O yüzden demek ki birbirimize karşı güveninde aslında davranışlarımızın daha şeffaf olması, net ifadelerin olması ve birbirimize verdiğimiz değerin ortaya konması gerekiyor. Tabii bunlar çok derin konular. Bizim süremizin yettiği kadar sizlerle konuşuyoruz. Bunları yine konuşacağız sizlerle. Çünkü hayatın asıl temeli ve çocukların yetiştiği ortamlar, neslin devamının olduğu bir yer ve bireylerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri mekan. O yüzden de bu konuları konuşmaya devam edeceğiz sizlerle ileriki programlarda. Bizden bu haftalık bu kadar. Hayata dair her konuda sorularınıza ve sorunlarınıza çözüm olmak için gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Destek hattı.